Ayrım 20. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 187. Bölüm 6. Normalliğin inşası. Çan eğrisi. Roman ve 19. yüzyılda sakat bedenin icadı. Leonard J. Davis. Eğer bugünkü prototip kültürün psikanalizi gibi bir şey mümkünse, bu tür bir araştırmanın döneme uygun hastalığın tam da normallikten oluştuğunu göstermesi gerekir. Theodor Adorno, Minima Moralia. Normal dünyasında yaşıyoruz. Her birimiz normal olmaya ya da kasten bu durumdan kaçınmaya çalışıyoruz. Ortalama insanın yaptığı, düşündüğü, kazandığı ya da tükettiği şeyi düşünüyoruz. Zekamızı, kolesterol seviyemizi, kilomuzu, boyumuzu, cinsel gücümüzü, beden büyüklüklerimizi normalin altından ortalamanın üstüne kadar değişen bir kavramsal çizgide değerlendiriyoruz. Ortalama bir insanın ne tüketmesi gerektiği temelinde günde asgari bir vitamin ve gıda dengesi tutturuyoruz. Çocuklarımız okulda sıralandırılıyor, öğrenme ve zeka eğrisinin neresine düştüklerini belirlemek için testlerden geçiriliyorlar. Boy ve kilo eğrilerinde ortalamanın altında mı yoksa üstünde mi olduklarını anlamak için doktorlar tarafından boy ve kiloları ölçülüyor. Günümüz hayatında bir norm, orta noktası ya da ortalama fikrin hesaplanmadığı muhtemelen hiçbir alan yok. Sakat bedeni anlamak için norm kavramına, normal bedene geri dönmek gerekir. Sakatlık yazılarının çoğunda inceleme nesnesi olarak sakat kişiye odaklanılmıştır. Tıpkı ırk incelemesinin beyaz olmayan insana odaklanması gibi. Ama dikkatini beyazlığa çeviren yakın dönem ırk araştırmalarında olduğu gibi ben de sakatlığın inşasından çok normalliğin inşasına odaklanmak istiyorum. Bunu yapmamın nedeni sorunun sakat kişiler olmamasıdır. Sorun, normalliğin sakat kişi sorunu yaratacak şekilde inşa edilmesidir. Yaygın varsayımlardan biri, norm kavramının her zaman olmuş olması gerektiği yönündedir. Sonuçta insanın doğasında kendilerini başkalarıyla karşılaştırma isteği yok mudur? Ama norm fikri, insan doğasını bir koşulu olmaktan ziyade belli tür bir toplumun özelliğidir. Örneğin antik Yunan, sanayi öncesi Avrupa ve kabile halkları üzerine son dönem araştırmalar sakatlığın bir zamanlar şimdi olduğundan çok farklı değerlendirildiğini gösteriyor. Aşağıda göreceğimiz gibi sakatlayıcılığın toplumsal süreci sanayileşmeyle ve 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başına ait milliyet, ırk, toplumsal cinsiyet, suçluluk, cinsel yönelim ve bunun gibi mefhumlarla bağlantılı olan bir takım pratik ve söylemlerle başladı. Son derece kayda değer bir olguyu belirterek başlamak istiyorum. Normal, normallik, normalite, norm, ortalama, anormal gibi bu kavramı tarif eden sözcüklerin hepsi de Avrupa dillerine insanlık tarihinde epeyce geç girmiştir. Yaygın tür ya da standarttan, düzenli, alışıldık olandan farklı olmayan ya da sapmayan, ona uyan, onu oluşturan anlamında normal sözcüğü İngilizceye ancak 1840 civarında girmiştir. Öncesinde bu sözcük dikey anlamına geliyordu. Kelimenin kökünde norm adı verilen marangoz gönyesi vardı. Aynı şekilde norm kelimesi modern anlamıyla yalnızca 1855'lerden beri kullanılıyor ve normalite 1849'da, normallik 1857'de ortaya çıkmıştır. Eğer sözlük bilimsel bilgiyi baz alırsak, İngilizce'de norm fikrinin bilince çıktığı tarih olarak 1840-1860 dönemini işaret edebiliriz. Norm kavramının evrenselliği hakkındaki varsayımlarımızı yeniden düşünürsek, vardığımız sonuç onu önceleyen kavramdır. İdeal kavramı, kökeni 17. yüzyıla dayanan bir sözcük. Tarihsel kronotopta aşırı basite indirgeyici bir bölünme yapmadan yine de normallik hegemonyasının var olmadığı bir dünya hayal etmeye çalışabiliriz. Oysa elimizde olan şey ideal bedendir. Örneğin çıplak Venüsler geleneğinde olduğu gibi. Bu fikir tanrıların bedenleriyle bağlantılı olan mitsel şiirsel bir beden sunar. Tanrının bedeninin görselleştirildiği geleneklerde. Dolayısıyla bu kutsal beden, bu ideal beden insan için erişilmezdir. Bir ideal mevhumu bu örnekte sanatta ya da muhayyilede görselleştirilmiş olan insan bedeninin canlı modellerin ideal parçalarından oluşturması gerektiğini ima eder. Bu modeller bireysel olarak asla ideal olanı bedenleştiremez. Zira ideal tanım gereği asla bu dünyada bulunamaz. İdeal insan bedenleri ancak mitolojide olur. Dolayısıyla örneğin Venüs ya da Troyalı Helen fiziki kadın güzelliğinin bedenleşmiş halidir. François André Vincent'in Plinus'un aktardığı anekdottan esinle yaptığı Zeus is choosing as models the most beautiful girls of the Town of Croton tablosu 1789 Louvre Müzesi Paris. Yunan sanatçıyı Crotona'nın tüm güzel kadınlarının her birinin ideal özelliğini ya da ideal beden parçasını seçip bunları ideal Afrodit figürü yani güzellik ideali haline getirmek için yan yana sıralanmış halde gösterir. Genç bir kadın yüzünü verirken bir diğeri göğüslerini verir. Klasik resim ve heykelde genellikle beden idealize edilir. Her türlü özgürlük kaldırılır. Burada esas mesele ideal beden biçimi olan bir kültürde nüfusun tüm üyelerinin idealin altında olmalarıdır. Crotona'nın hiçbir genç hanımefendisi ideal olamaz. Tanım gereği hiç kimse ideal bir bedene sahip olamaz. Bu tür toplumlarda insanların ideale uyan bedenleri olması gibi bir talep yoktur. Oysa görsel bir biçim olarak grotesk, tersinden ideal kavramıyla ve onun doğal sonucu olarak tüm bedenlerin bir anlamda sakat olduğu düşüncesiyle ilintiliydi. Bu bağlamda grotesk, insanların ve sıradan yaşamın bir gösterenidir. Bahtin, Stalybras, White ve diğerlerinin gösterdiği gibi grotesk kullanımı siyasal hiyerarşiyi tersine çevirmesi bakımından yaşamı olumlayıcı bir sınırları ihlal niteliğine sahipti. Fakat grotesk olan sakat olana denk değildi. Zira örneğin sakat kişilerin bugün mimari dekorasyon olarak kullanılabileceğini düşünmek olanaksızdır. Oysa grotesk tüm Avrupa'da katedrallerin ön cephelerinde yer alır. Grotesk kültüre sızmıştı ve insanlığın genelini anlatıyordu. Oysa sonradan ortaya çıkmış bir kavram olan sakat beden, tanım gereği kültürden, toplumdan, normdan dışlanmış olarak formüle edilmiştir. Eğer norm ya da ortalama kavramı Avrupa kültürüne ya da en azından Avrupa dillerine yalnızca 19. yüzyılda girdiyse, bu kavramsallaştırmanın nedeninin ne olduğunu sormak gerekir. Norm ve ortalama gibi kavramları anlamaya çalışırken, başvurulması gereken yerlerden biri, İstatistik adı verilen bilgi dalıdır. İstatistik, erken modern çağın başında siyasal aritmetik olarak başlar. Sağlam, bilgiye dayalı devlet politikalarını geliştirmesi için veri kullanımı. Porter 1986, sayfa 18. İstatistik sözcüğü ilk kez 1749'da Gottfried Eichenwald tarafından devlet hakkında bilgi toplama bağlamında kullanıldı. Bissett Hawkins'in 1829'da tıbbi istatistiği sağlık ve hastalığın doğal tarihini anlatmak için rakamlardan yararlanılması olarak tanımlamasıyla istatistik kavramı devletten bedene kaydı. Aktaran Porter 1986 sayfa 24. Fransa'da istatistik esasen 19. yüzyıl başında kamu sağlığı alanında kullanılıyordu. Beden ile sanayi arasındaki bağlantı açısından bakıldığında 1830 ve 1840'larda açılan ilk İngiliz istatistik kurumlarının önde gelen üyelerinin sanayici olmaları ya da sanayi ile sıkı bağların olması manidardır. AGY sayfa 32. Bir mecburiyet olarak genelleştirilmiş normal mevhumuna en fazla katkıyı sunan Fransız istatistikçi Adolf Quetelet 1796-1847 olmuştur. Quetelet, astronomlar tarafından tüm gözlemleri kaydedip sonra hataların ortalamalarını çıkararak bir yıldızın yerini saptamak üzere kullanılan hata yasasının boy ve kilo gibi insan özelliklerinin dağılımına da uygulanabileceğini fark etmişti. Sonra bir adım daha atarak l'homme moyen yani ortalama insan kavramını formüle etti. Quetelet'e göre bu soyut insan bir ülkedeki tüm insan özelliklerinin ortalamasıydı. Quetelet ortalama insan hakkında 1835'te şöyle yazıyordu. Her şey bir toplum için elde edilen ortalama sonuçlarla uyumlu gerçekleşecek. Eğer insan bir şekilde sosyal fiziğin temelini oluşturmaya çalışırsa dikkate alması gereken odur. AGY sayfa 53. Quetelet'in ortalama insanı l'homme moyen fizik ve l'homme moyen moralin bir birleşimiydi. Yani birer inşa olarak fiziksel ve ahlaki ortalamanın birleşimi. Bu fikrin toplumsal anlamı merkezi öneme sahiptir. Quetelet, l'homme moyen kavramını formüle ederken aynı zamanda les classes moyens orta sınıflar içinde bir mazeret sunar. Burjuva hegemonyasıyla ılımlılık ve orta sınıf ideolojisinin bilimsel açıdan doğrulanması kol kola gider. Ortalama insan, ortadaki insanın bedeni, ortalama bir yaşam tarzının örneği haline gelir. Quetelet, ortalama insan mevhumu ile just milieu, altın orta arasında bir benzerlik kurarken, belli ki filozof Victor Cousin'den etkilenmişti. Bu sözcük, Louis Philippe'in Temmuz monarşisi ile ilişkilendirilmiştir. Burjuva hegemonyasını meşruti monarşi ile harmanlayan ve ılımlılıkla orta yolculuğu kutsayan bir kavram. AG'ye sayfa 101. İngiltere'de de orta yol ya da ortalama olarak orta sınıf, bilimsel bir doğrulama peşindeydi. Robinson Crusoe'de Robinson'ın babasının bir tür norm olarak orta sınıf yaşamını yüceltmesi bu ideolojinin iyi bir örneğidir. Yaşamanın sıkıntılarının da aşağı tabakadakilerle yüksek tabakadakiler arasında bulunduğunu, en az sıkıntıya orta yaşa içe rastlanacağını, orta tabakanın hem aşağıdakiler hem de yukarıdakiler arasında göze çarpan bir sürü kötülükten uzak olduğunu, orta bir yaşayış süren insanların hem soysuz bir yaşayıştaki tantanadan, aşırılıklardan, hem ezici yorgunluktan, darlıktan, hem de güçlüklere yol açan, doğru düzgün ya da yeter ölçüde yiyecek bulma sıkıntısından uzak yaşadıklarını, bütün bunların bu iki tabakanın sürdüğü yaşayışın doğal bir sonucu olduğunu, orta yaşayışın her türlü erdemi, her türlü sevinci sağlayabilecek bir nitelik yaşadığını, barış ile bolluğun, ılımlılığın, ölçüllüğün, erincin, sağlığın, toplum bağlarının, bütün güzel eğlencelerin, özlenen sevinçlerin orta tabaka yaşayışına bağlanmış şeyler olduğunu söyledi. D. Defoe, Robinson Crusoe, çeviren Akşit Göktürk, YKY 2010, sayfa 21. Bu tür ideolojik ifadeler, burjuvaziyi şeylerin düzeninde orta konuma akılcı şekilde yerleştirmiş olarak gösteriyordu. Bu ideolojinin sonrasında norm mevhumunu meşrulaştırılacak olan bilim türünü geliştirdiği söylenebilir. Bu düşünce elbette hala canlıdır. 1994 ABD başkanlık seçimleri sırasında New Gingrich başkanı Clinton'ı normal Amerikalıların düşmanı olmakla suçladı. Sonradan açıklama istendiğinde normal derken kastettiği şeyin orta sınıf anlamına geldiğini söyledi. New York Times 14 Kasım 1994 AR7. Bu tür bir düşünceyle ortalama paradoksal olarak bir ideal haline, can yürekten istenen bir şey haline geliyor. Guettalet'in yazdığı gibi belli bir zamanda kendi şahsında ortalama insanın tüm özelliklerini cisimleştiren bir birey, o varlığın tüm büyüklüğünü, güzelliğini ve iyiliğini de temsil edecektir. Aktaran Porter, 1986, sayfa 102. Bu tür bir ortalama insan, gerçekten de Robinson Crusoe gibi edebi karakter olabilir. Ayrıca Guettalet'in bu orta hegemonyasının yalnızca ahlaki özellikleri değil, bedene de uygulanabileceğini kastettiğini eklemek gerekir. Şöyle yazar Guettalet: ortalamadan az çok büyük sapmalar sanatçılar için hem bedende çirkinliği hem de ahlaki düşkünlüğü ve bünye bakımından bir hastalık durumunu ifade ediyordu. AG'ye sayfa 103. Burada Zeuxis'in istisnai bir ideal olarak fiziki güzellik mevhumu ortalama olarak güzelliğe dönüşür. Guettalet ilerlemeyle bağlantılı bir tür norm ütopyası öngörmüştü. Tıpkı Marx'ın zenginlik ve üretim söz konusu olduğunda bir norm ütopyası öngörmesi gibi. Medeniyetin başlıca icraatlarından biri, insana özgü farklı ögelerin salındıkları sınırları giderek daha da sıkıştırmasıdır. O aydınlanma ne kadar yaygınlaştırılırsa, ortalamadan sapmalar o kadar azalacaktır. İnsan türünün kusursuzlaştırılabilmesi, tüm bu araştırmalarımızın zorunlu bir sonucudur. Kusurlar ve ucubelikler giderek bedenden kaybolmaktadır. AG'ye sayfa 104. Bu ortalama kavramı, insan kavramına uygulandığı şekliyle yalnızca istatistikçiler tarafından değil, Marx gibiler tarafından bile kullanılmıştı. Marx aslında emek-değer teorisini ele aldığı bir yerde Guettalet'in ortalama insan mevhumunu zikreder. Geriye dönüp baktığımızda Marx'ın en güçlü fikirlerinden biri olan emek-değer teorisi ya da ortalama ücret mevhumunun birçok açıdan ortalama işçi olarak inşa edilmiş işçi fikrine dayalı olduğunu görebiliriz. Marx'ın kendi sözleriyle, ortalama büyüklük, hepsi de aynı türde olup, yalnızca niceliği farklı olan bir takım büyüklüklerin ortalamasından başka bir şey değildir. Her sanayide, tek tek her emekçi, ister Peter olsun, ister Paul, ortalama emekçiden ayrılır. Bu bireysel farklılıklar ya da matematikte verildiği adıyla hatalar, asgari sayıda işçinin birlikte çalıştırılması durumunda birbirini telafi eder ve ortadan kaybolur. Marx 1970, sayfa 323. Dolayısıyla Marx'a göre bir grup işçinin kolektif iş gününü bölüp ortalama toplumsal emek gününe varabiliriz. AG'ye sayfa 323. Guettalet bir ortalama insan fikri üretirken Marx da ortalama bir insan varsayar ve buradan ortalama ile toplumda bulunan zenginlik ve yoksulluğun aşırı uçları arasındaki ilişkiye dair sonuçlar çıkarır. İşte Marx kendisi için hayati olan soyut emek kavramını bu şekilde geliştirir. Marx gibi ilericileri iş adamlarının başı çektiği bir hareketle ilişkilendirmeyi genellikle doğru bulmayız. Ama ortalama insanlar onların İşle, ücretlerle vesaire olan soyut ilişkilerini düşünmeden Marx'ın tasavvur edilemeyeceği de bir o kadar doğrudur. Bu anlamda Marx, bedeni ve bireyi normalleştiren hareketten ayrı düşünülemez. Ayrıca Marksist düşünce bizi toplumdaki sapmaları, örneğin servet dağılımı konusundaki sapmaları, asgari indirme çabası bakımından bir normallik dayatmaya teşvik eder. İdeal kavramının aksine norm kavramı, nüfusun çoğunluğunun bir şekilde normun parçası olmak zorunda olduğunu ya da olması gerektiğini ima eder. Norm, standart çan eğrisinin kapsamına giren nüfusun çoğunluğunu saptar. Bu eğri, bir üstel fonksiyon grafiğidir ve astronomların hata yasası, normal dağılım, Gauss yoğunluk fonksiyonu ya da sadece çan eğrisi gibi farklı adlar almış olup, kendi çapında norm tiranlığının bir sembolü haline gelmiştir. Her çan eğrisi, uç noktalarında her zaman normdan sapan temel nitelikleri barındırır. Dolayısıyla norm kavramı ile sapmalar ya da aşırı uçlar kavramı kol kola gider. Norm kavramının bulunduğu bir toplumda, bedenleri düşündüğümüzde sakat kişiler standarttan sapanlar olarak görülecektir. Gördüğümüz üzere bu durum her insanın ideal olmayan bir statüye sahip olduğu, ideal kavramının bulunduğu toplumlarla tezat teşkil eder. Aristoteles'in orta fikrinin norm ile karıştırılmaması gerekiyor. Aristotelesçe orta bir tür kurmaca inşadır. Aristoteles kişisel özellikler arasında tercih yaparken uçlar arasında tercih yapmak gerektiğini savunur. Fakat nüfusun genel olarak o ortaya mensup olduğunu söylemez. Aristoteles için orta daha ziyade ahlaki ve etik tercihlere yardımcı olan buluşsal bir araçtır. Bir orta yol olması anlamında ortalama ya da norm sözcüğünden daha fazla mekansal anlam taşır. İngiltere'de 1830'larda istatistiğe olan hem resmi hem de gayri resmi ilgi epeyce artmıştı. 1832'de Ticaret Şurası'nda bir istatistik dairesi kuruldu ve 1837'de hayati öneme sahip istatistikleri toplamak üzere nüfus dairesi açıldı. Devlete dair rakamlara olan tüm bu ilgi, 1832 Reform Yasası, 1833 Fabrika Yasası ve 1834 Yoksullar Yasası'nın bir sonucuydu. Ülke izlendi, yoksullar gözetim altında tutuldu. Hemen peşi sıra özel gruplar kuruldu ve 1833'te İngiliz Bilimsel Gelişim Birliği'nde bir istatistik dairesi açıldı ki buraya Quetelet ve Malthus'a katılmıştı. Ertesi yıl Malthus, Charles Babbage ve diğerleri Londra İstatistik Cemiyeti'ni kurdular. Londra Kraliyet İstatistik Cemiyeti ise 1835'te kuruldu. İstatistik kullanımı önemli bir hareket başlattı. Bu yazının amaçları açısından istatistiğin kurucularıyla genel niyetleri arasında manidar bir bağlantı vardır. İlk istatistikçilerin neredeyse tümünün tek ortak yönünün Öjen'in yanlısı olmaları oldukça şaşırtıcıdır. Aynısı hareketin kilis simaları içinde geçerlidir. Sir Francis Galton, Carl Pearson, R.A. Fisher, Öjen ile istatistik arasındaki bu kayda değer yakınlaşmaya Donald A. McKenzie dikkat çekmiştir. Ama gözlemlerinin hak ettiği etkiyi yarattığını düşünmüyorum. Bu tesadüf doğru olamayacak kadar çarpıcıdır. Gerçekten de insanların istatistiki verilerini toplamak ile sonra normdan sapmaların azalması için insanları geliştirmeye çalışmak, Quetelet gibi birinin önerdiği şey, arasında gerçek bir bağ olduğunu unutmamalıyız. İstatistik Öjeni ile bağlantılıdır. Çünkü istatistiklerin merkezi içgörüsü, bir halkın norma uydurulabileceği fikridir. Norm fikrinin önemli bir sonucu, tüm nüfusu standart ve standart olmayan alt nüfuslar şeklinde bölmesidir. Nüfusu, norm ve norm dışı şeklinde tasavvur etmenin bir sonraki adımı, devletin standart olmayanı norma uydurma girişimidir ki, Öjeni'nin amacı da tas tamam budur. Elbette bu tür bir faaliyet son derece çelişkilidir. Çünkü istatistiğin vazgeçilmez kuralı, tüm olguların her zaman bir çan eğrisine uyacak olmalarıdır. Dolayısıyla, normal olmayanı norma uydurmak, Gordiyon düğümünü çözmek kadar sorunlu bir faaliyettir. McKenzie'ye göre mesele, Galton'un istatistiklerinin Öjeni'yi mümkün kılmasından ziyade, Öjeni'nin ihtiyaçlarının büyük oranda Galton'un istatistik teorisinin içeriğini belirlemiş olmasıdır. 1981 sayfa 52. Her halükarda istatistik bilimi ile Öjeni'nin amaçları arasında sembiyotik bir ilişki vardır. Her ikisi de topluma bir norm kavramı, özellikle de normal bir beden kavramı sokar ve böylece fiilen sakat beden kavramını yaratır. Keza Öjeni, yandaşlarının ilgileri arasında ilginç bir üçgen olduğunu da belirtmekte yarar var. Bir yandan Sir Francis Galton, en uygun olanların evrimsel üstünlüğü mevhumuyla öjeninin ve aynı zamanda ileriye doğru gelişimle kustursuzlaştırılabilir olan beden fikrinin temelini atan Charles Darwin'in kuzeniydi. Bir araştırmacının sözleriyle öjeni aslında dönemin en kabul gören biyoloji kuramı olan Darwin'in evrim kuramına dayalı uygulamalı biyolojiydi. Farrell 1985 sayfa 55. Darwin'in fikirleri sakat kişileri doğal seçilimle aşılması gereken evrimin kusurları olarak bir kenara atmaya hizmet eder. Bu yüzden öjeni de kusurların ortadan kaldırması saplantısı vardır ki bu kategoriye gerizekalılar, körler, sağırlar, fiziki kusurlar ve bunun gibiler de dahildir. Galton bununla ilintili bir söylemde kişisel kimlik tespiti için parmak izi sistemini geliştirmiştir. Galton'un bu ilgisinin kökeninde belli fiziki özelliklerin kalıtsal olabileceğini gösterme arzusu vardı. Şöyle yazar Galton: kişisel kimlik tespitine ilişkin bu araştırmaları yapma sahiplerinden biri, kalıtsal araştırma için bağımsız özellikler keşfetmek olmuştur. Her insanın kendi bedeninde anne babasını ve yakın akrabaların kanıtlarını görsel olarak taşıyabileceği reddedilemez ve bu husus araştırılmaya değer. Aktaran Mackenzie, 1981 sayfa 65. Parmak izi, ebeveynliğin fiziki bir işareti olarak bedenin üzerine yazılı bir tür seri numarası olarak görülüyordu. Ama dahası parmak izi mevhumunun insan bedeninin standart olduğu ve deyim yerindeyse bedenselliğine kök salmış bir seri numarası içerdiği fikrinin öne çıkardığı söylenebilir. Sonra teknolojik gelişmeler bu parmak izinin genetik düzleme ait olduğunu gösterecektir. Dolayısıyla beden, kendi özüyle çakışan ve ahlaki, sanatsal ya da insani iradeyle değiştirilemeyecek bir kimliğe sahiptir. Bu bedensel kimliğin silinmezliği, bedene, zeka, boy, tepki zamanı gibi diğer fiziki niteliklerin yerleştirdiği işareti daha da perçinler. Bu mantıkla insan bedenle özdeş bir ilişkiye girer, beden kimliği oluşturur, kimlik insanın normal evredeki yeri olarak değişmez ve silinmezdir. Dolayısıyla amaçlarımız açısından bedenin bu parmak izi, fiziki farklılık işaretlerinin insanın kimliğiyle eş anlamlı hale gelmesi anlamına gelir. Son olarak Galton, 19. yüzyılda sakatlık söylemiyle ilintili önde gelen bir isimle bağlantılıdır. Alexander Graham Bell, 1883'te yani öjeni teriminin Galton tarafından ilk kez kullanıldığı yıl, Bell, Memoir Upon the Formation of a Deep Variety of the Human Race başlıklı öjeni yanlısı konuşmasını yapmış ve sağır dilsizler arasında sağır dilsizleri eş olarak seçme eğiliminin sağır insanlar ırkı yaratma gibi acı bir sonuç doğurabileceği uyarısında bulunmuştu. 1969 sayfa 19. Dr. Frankenstein'in kendi yarattığı canavarın kendini eş bulup bir canavarlar ırkı yaratabileceği korkusunu hatırlatan bu korku, normal olan kişinin farklı şekilde sağlam olanlara dehşetle baktığını vurgular. Frankenstein romanı ve bu romanın sakatlık mevhumları ile ilişkisi için benim Enforcing Disability adlı çalışmamın 6. bölümüne bakınız. Çeşitli ilgilerin Galton'da nasıl bir araya geldiğini belirterek, evrimin, parmak izinin ve sağırların üreme haklarını kontrol etme girişiminin kusursuzlaştırılabilir bir beden anlayışına işaret ettiğini düşünebiliriz. Tabii bu kusursuzlaştırmanın, öjenin yandaşlarının gerekli kontrolüne tabi olması koşuluyla. İnsanların kimliğini ölçülebilir olan ve gizlenmesi mümkün olmayan tanımlayıcı fiziki özellikler tanımlar. Normdan sapma saptanabilir. Hatta suç unsuru haline getirilebilir. Özellikle de parmak izlerinin kimliklerini saklamayı isteyen sapkınları saptamakla özdeşleştirmiş olması anlamında. Galton, norm kavramını yaratan istatistik teorisinde kayda değer değişiklikler yapmıştı. Astronomların bir yıldızın gözlemledikleri noktalardaki farkları hesaba katarak yerini saptayabileceklerini göstermeye çalıştığı hata kuramı diye adlandırılan tekniği benimsemişti. Hepsi de doğru olamayacak olan gözlem noktalarının haritası çıkartıldığı takdirde bir çan eğrisi oluşacak, çoğunluk merkeze yani yıldızın doğru yerine girecektir. Hatalar ise çan eğrisinin yan kısımlarına düşecektir. Galton'un istatistiğe katkısı eğrinin adını hata sıklığı yasasından ya da hata eğrisinden Coetelet'in kullandığı tabir normal dağılım eğrisine değiştirmek olmuştur. Bu değişikliklerin önemi doğrudan Galton'un öjeni ilgileriyle alakalıdır. Bir hata eğrisinde eğrinin uçları doğruluk bakımından en çok yanılandır. Ama insan özelliklerine baktığımızda uçlar, özellikle de Galton'un olumlu uçlar olarak gördüğü şeyler, uzun boyluluk, ileri zeka, hırs, güç, doğurganlık. Hata olarak görülmelidir. Galton uçları hatalardan ziyade bir özelliğin dağılımları olarak görmek ister. Mackenzie'nin belirttiği gibi muhtemel hata teriminin kullanımından standart sapma terimine bir sapmanın herhangi bir anlamda hata olduğu iması içermez ve hata yasası teriminden normal dağılım terimine tedrici bir geçiş söz konusuydu. 1981 sayfa 59. Ama hata fikri olmasaydı bile Galton yine de bir sorunla karşı karşıya kalacaktı. Örneğin boyu gösteren bir normal dağılım eğrisinde hem uzun boyluluk hem de kısa boyluluk ortalama boyun norm olacağı bir süremde uçlar olarak görülecektir. Galton açısından sorun, kendisinin insan ırkını ya da en azından İngiliz türünü kusursuzlaştırma arzusu dikkate alındığında uzun boylu olmanın kısa boylu olmaktan daha iyi olmasıydı. İki ucu normdan aynı derecede sapma olarak görmek nasıl mümkün olabilirdi? Bu yüzden Galton ortalama kavramının yerine sıralandırma fikrini koydu. Yani eğriye orta noktayı temel alan bir açıdan değil, medyanı temel alan bir açıdan bakmaya başladı. Öjeni açısından düşünüldüğünde önemli bir değişimdi bu. Eğer bir özellik, söz gelimi zeka, ortalama üzerinden düşünülürse, o zaman zekanın ne olması gerektiğini insanların çoğunluğu belirleyecektir ve zeka vasat ortaya göre tanımlanacaktır. Galton, arzulanan özelliklerin orta düzeyde olmasından sakınmak istediğinden, zekayı sıralı düzende düşünmeyi tercih eder. Normal bir dağılımda ileri zeka sadece bir uç olacak olsa da, sıralı bir sistemde en üst sıradaki özellik olacaktır. Galton eğrisini çeyreklere bölmüştü. Böylece sıralı zeka basamaklarını vurgulayabiliyordu. Örneğin, birinin birinci zeka çeyreğinde düşük zeka ya da dördüncü çeyrekte ileri zeka olduğunu söyleyebiliyordu. Galton'un çalışması doğrudan günümüzde de geçerli olan zeka katsayısı IQ, Intelligence Quotient ve okul başarı testlerine yol açtı. Aslında Galton arzulanan özelliğin, örneğin ileri zeka, üstünlüğünü göstermek için Gauss'un çan eğrisini gözden geçirdi, OJIV adını verdiği şeyi geliştirdi. Arzulanan özelliği istenmeyen sapmadan daha yüksek olarak gösteren yükselen bir eğriyle çeyrekler şeklinde düzenlenmiş eğri. 100 bireyin yeteneği sıralandığında her birine ortalamadan sapmalar eğrisindeki persentiline denk düşen rakamsal bir değer verilebilir. En ortadaki medyan, yeteneğin değeri o, vasatı temsil eder iken üst çeyreğe bir değeri tahsis edilir. Vasatın üstündeki muhtemel bir hatayı temsil eder. Ve bunun gibi 1986 sayfa 271. Galton'un bu revizyonların işaret ettiği şey genel nüfusla ilişkili olarak ideal kavramını yeniden tanımlama girişimidir. Birincisi bir norm fikrinin insan bedenine uygulanması sapma ya da sapkın beden fikrini yaratır. İkincisi norm fikri bedenin normal farklılığını sıkı bir kalıptan geçirerek bedeni olması gerektiği konuma ulaştırır. Üçüncüsü, normal dağılım eğrisinin çeyreklere bölünmesi, sıralı hale getirilmesi ve bunun gibi yeni tür bir ideal yaratır. Bu istatistiki ideal, ideal olmak için hiçbir dayatma içermeyen klasik idealden farklıdır. Yeni sıralı düzen ideali norm dayatmasıyla güçlendirilir ve ardından ilerleme, insanın kusursuzlaştırılabilirliği ve sapmanın yok edilmesi mevhumuyla desteklenerek mütehakkim, hegemonyacı bir insan bedeni anlayışı yaratılır. Öjeni'yi Nazi benzeri bir ırk üstünlüğüyle ilişkilendirsek de, Öjeni'nin sağcı, faşist manyakların oluşturduğu marjinal bir grubun mesleği olmadığını görmek önemlidir. Aksine çoğu olmasa bile birçok Avrupalı ve Amerikalı yurttaşın ortak pratiği haline gelmiştir. Marx, ortalama ücret ve soyut emek düşüncesini formüle etmek için Quotient'in ortalama fikrinden yararlanırken, sosyalistler ve diğerleri Öjeni iddialarına sarılmışlar ve insan bedeninin kusursuzlaştırılabilirliğinde toplumsal ilerlemeye yönelik ütopyacı bir umut görmüşlerdi. İnsanlar insan fizyolojisinde normlara ve sıralara yer olduğunu bir kez kabul ettiklerinde, örneğin insanların zekasını artırmak ya da doğum kusurlarını azaltmak isteyebileceğimiz düşüncesi o kadar da uzak görünmemeye başladı. Bu fikirler son derece etkili olmuştu. Sonraki yıllarda aralarında Beatrice ve Sidney Webb, George Bernard Shaw ve H.G. Wells'in de bulunduğu Sosyalist Fabian Cemiyeti'nin önderleri Öjeni yanları arasında yerlerini almışlardı. Mackenzie 1981 sayfa 34. Öjeni yanlısı fikirlerin etkisi 20. yüzyılda da devam etti ve mesela Emma Goldman gibi biri doğum kontrolü teşvik edilmediği takdirde devletin yasal olarak yoksulların Frengillerin, Saralıların, Ayyaşların, Kötürümlerin, suçluların ve yozlaşmışların artışını teşvik edeceğini yazabildi. Cables, 1985, sayfa 90. Sakat kişiler için sorun, Öjeniyanlılarının istenmeyen ilan ettikleri tüm özellikleri tek bir torbaya sıkıştırmalarıydı. Böylece örneğin suçlular, yoksullar ve sakat kişiler aynı başlık altında toplanabiliyordu. Öjeni hareketinin önde gelen isimlerinden Karl Pearson'ı ele alalım. Pearson, uygunsuz olanları şöyle tarif etmişti. Suçu alışkanlık edinmişler, profesyonel avariler, veremliler, deliler, akıl hastaları, alkolikler, doğuştan ya da sonradan hasta olanlar. Aktaran Kelbs, 1985, sayfa 33. Pearson, 1911'de Londra Üniversitesi'ne bağlı Galton ve Biyometrik Laboratuvarlarında da dahil olduğu Uygulamalı İstatistik Dairesi'nin başında yer alıyordu. Bu daire, bilimsel, ticari ve yasal yetenekle dahil olmak üzere fiziki ve zihinsel özelliklerin ama aynı zamanda hermafroditlik, hemofili, yarık damak, yarık dudak, verem, diyabet, sağır ve dilsizlik, polidaktili, çok parmaklılık ya da brakidatili, eksik parmaklılık, delilik ve akıl hastalığı katılımı üzerine de öjenik bilgi topluyordu. AGY, sayfa 38-9. Burada bir kez daha diğer insan farklılığı türleriyle iç içe geçmiş sakatlıkların tuhaf bir bileşimi söz konusudur. Normdan tüm bu sapmalar uzun vadede bir bütün olarak ulusun hastalığını oluşturuyor gibi görülüyordu. Öjeni dairesinden bir memurun iddia ettiği gibi, korelasyon hesabı, ulusun sağlığını neyin oluşturduğunu anlamanın ve ona zarar veren şeye saldırmanın yegane akılcı ve etkili yöntemidir. Bir ulusu zihinsel ve fiziksel olarak güçlü tutmanın yegane yolu, her yeni kuşağın, esasen önceki kuşağın uygun olan üyelerinden devşirilmesine dikkat etmektir. AGY, sayfa 39-40. Ulusa ve ulusun sağlığına yapılan vurgu, açıkça beden metaforuna bağlanır. Eğer tek tek yurttaşlar zinde değilse, eğer ulusa uymazlarsa, o zaman ulusal beden de zinde olmayacaktır. Elbette bu tür argümanlar, yanlış bir siyasal beden mevhumuna dayalıdır. Sanki kambur yurttaşlar, kambur bir ulus yaratırmış gibi. Fakat Öjeniyanlarının savunduğu, bireysel farklılıkların bileşik bir ulusal kimlik yaratacağı anlayışı güçlü bir anlayıştı. Bu inanç, işçileri birbirinin yerini alabilen, ögeler olarak gören, dolayısıyla fiziki özellikleri tıpkı emeklerinin sonucu gibi tek biçim olan, tek biçim ürün, bir evrensel işçi yaratma amacındaki sınai zihniyetle birleşmişti. Öjeni'nin odaklandığı temel konulardan biri, genelde verilen adıyla geri zekalılıktı. Öğrenme özürlülüğüne ilişkin birçok 20. yüzyıl önyargısı bu döneme aittir. Zeka testinin kurucusu Alfred Binet, Galton'un bir yardımcısıydı. Amerikalı psikolog Henry H. Goddard, Amerika'da Binet'in testlerinden yararlandı ve rakamları kategorilere dönüştürdü. İdiot diye zeka yaşı 1 ya da 2 olana, embesil diye zeka yaşı 3 ila 7 arasında olanlara deniyordu. Goddard, 8 ile 12 arasında olanlar için ise Yunanca'da sönük ya da aptal anlamına gelen moron sözcüğünü türetmişti. Moron ya da gerizekalı gibi aşağılayıcı tabirler çoktan günlük kullanıma girmiştir. Kevles, sayfa 78. Down sendromu olan insanları tarif etmek için Mongol idiot tabirinin kullanılması bile 1970'lere kadar aşağılayıcı anlam taşımıyor, aksine tıbbi testlerde bir teşhis olarak yer alıyordu. Bu yaftalama konusunda daha fazlası için bakınız Michael Berube'nin büyüleyici makalesi, bildiğimiz şekliyle hayat. Düşük zeka, akıl hastalığı, hatta fukaralık bile bu terimin kapsamına giriyordu. Zira düşük gelir, nispi etkisizlikle özdeşleştiriliyordu. AGY, sayfa 46. Bu argüman kulağa tuhaf derecede tanıdık gelse de, yoksulluk ve zekanın kalıtsal özellikler yoluyla birbirine bağlı olduğunu iddia eden Çan Eğrisi adlı yeni muhafazakar kitapta tekrarlanmakta ve savunulmaktadır. Aynı şekilde bazı etnik gruplar gerizekalılıkla ve fukaralıkla özdeşleştiriliyordu. Amerikalı bir öjeni uzmanı olan Charles Davenport, Avrupalı göçmenlerin ülkeye akın etmelerinin Amerikan nüfusunu deri rengi daha koyu, boyu daha kısa, hırsızlık, saldırı, tecavüz, cinayet ve cinsel ahlaksızlığa daha yatkın hale getireceğini düşünüyordu. Aktaran AGY, sayfa 48. Davenport araştırmasında hapishanelerin, hastanelerin, darülcezelerin ve akıl hastaları, sağırlar, körler ve deliler için açılmış kurumların kayıtlarını incelemişti. AGY, sayfa 55. Bugün sakatlık adını vereceğimiz şey ile suç faaliyetleri, zihinsel yetersizlik, cinsel serbestliği ve bunun gibi arasında kurulan gevşek bağ, sakat kişilerin hala unutturmakta zorlandıkları bir mirasın yerleşmesine yol açmıştır. Bu özdeşlik o kadar güçlüydü ki Amerikalı bir gazeteci 20. yüzyılın başında hastalıklı, kötürüm ya da ahlaksız olan çocuklar doğurmanın üzüntüsüne karşı yeni ırsiyetin esinleyici muhteşem mesajını kutlayabiliyordu. AG'ye sayfa 67. Sakatlığın ahlaksızlıkla birleştirilmesi kusurlu sınıf formülünde ifadesini bulmuştu. Wisconsin Üniversitesi rektörünün 1. Dünya Savaşı'ndan sonra söylediği üzere Eugene hakkında o kadar çok bilgiye sahibiz ki bu bilgi uygulandığı takdirde bir kuşak sonraya kalmadan kusurlu sınıflar ortadan kalkacaktır. AG'ye sayfa 68. 20. ayrımın sonu sayfa 198.